Ayrım 5 Hacı Murat Lev Tolstoy Sayfa 85 10. Bölüm. Ertesi gün Hacı Murat Voronzov'un evine geldiğinde prensin bekleme salonu çok kalabalıktı. Kimler yoktu ki? Bir gün önce prensin sofrasına konuk olan kızıl saçlı fırça bıyıklı general oradaydı. Sırtına tören üniformasını giymiş veda etmeye gelmişti. Alayın iaşesi için ayrılan parayı zimmetine geçirmekten mahkemeye verilme tehlikesiyle karşı karşıya olan alay komutanı da oradaydı. Doktor Andreevski'nin her hususta desteklediği Ermeni zengini de gelmişti. Orduya toptan fiyatına vodka satıyor, şimdi de kontratının yenilenmesi için oradan buraya başvuruyordu. Savaşlarda öldürülmüş bir subayın karalar giyinmiş dul karısı da oradaydı. Ya kendisine maaş bağlanmasını ya da çocuklarının hükümet hesabına parasız olarak bir okula yerleştirilmesini istiyordu. İflas ettiği için beş parasız kalan gene de kiliseye ait bir arazinin kendisine verilmesini sağlamış olan Gürcü Prens de gelmişti. Çok güzel bir ulusal giysiye bürünmüştü. Gelenlerin arasında koltuğunda Kafkasya'nın bütünüyle ele geçirilmesi için yeni planlar bulunan büyük bir paketle bir devlet memuru da vardı. Salonda sırf prensin evine gitmiş olduğunu anlatmak için gelmiş bir han bile vardı. Herkes prensle görüşebilmek için sırasını bekliyordu. Ziyaretçilerin sırası geldikçe henüz delikanlı denecek çağda genç, sarışın, yakışıklı yaver onları prensin çalışma odasına kadar götürüyordu. Hacı Murat zinde adımlarla hafifçe toparlayarak bekleme salonuna girdiğinde bütün gözlerin kendisine doğru çevrildiğini fark etti. Salonun her yanında adının fısıltı halinde söylendiğini duydu. Üzerinde uzun beyaz bir çerkez elbisesi vardı. Onun altına yakasına ince sim geçirilmiş kahverengi bir gömlek giymişti. Ayaklarında siyah mesler, meslerin üzerinde de ayağını iyice saran yumuşak papuçlar vardı. Başına sarıklı kocaman bir kalpak giymişti. Bu sarık yüzünden Ahmet Han'ın ihbarı üzerine General Kulüygenau tarafından yakalanıp tutuklatılmış, bu da onun Şamil'in tarafına geçmesine neden olmuştu. Hacı Murat bekleme salonunun parkesi üzerinde bir ayağı öbüründen biraz kısa olduğu için endamlı vücudunu hafifçe bir sağa bir sola sallayarak hızlı hızlı yürüyordu. Birbirinden ayrık olan gözleri sükunetle ileriye doğru bakıyordu ama hiç kimseyi görmüyordu. Yakışıklı yaver Hacı Murat'ı selamladıktan sonra ona oturmasını, geldiğini prense haber vereceğini söyledi. Hacı Murat oturmak istemedi, elini kılıcının kabzasının altına soktu. Bir bacağını yana atarak ayakta durdu. Bulunduğu yerden oradakilere onları küçümsediğini belli eden bir tavırla yüksekten bakıyordu. Tercüman Prens Tarhanov Hacı Murat'a yaklaşarak onunla konuşmaya başladı. Hacı Murat sorulanlara isteksiz bir tavırla, kısacık sözlerle karşılık veriyordu. Prensin çalışma odasından hükümet memurunu şikayet etmiş olan bir kumuk şeyhi çıktı. Onun arkasından da yaver Hacı Murat'ı çağırdı. Onu prensin çalışma odasının kapısına kadar götürdü, yana çekilerek içeri girmesini bekledi. Vorontsov Hacı Murat'ı yazı masasının yanında ayakta karşıladı. Genelkurmay başkanının kırışmış beyaz yüzü bir gün önce olduğu gibi neşe saçmıyordu. Daha ciddi, hatta çok resmi bir ifadesi vardı. Hacı Murat büyük bir yazı masasının bulunduğu kocaman pencereli yeşil panjurlu odaya girince pek büyük olmayan güneşten yanmış tunç ellerini beyaz çerkez elbisesinin çapraz geldiği noktaya bastırdı, gözlerini yere indirdi. Sonra gayet iyi bildiği kumuk dilinde hiç acele etmeden sözleri tane tane söyleyerek konuşmaya başladı. Uluçar'ın izniyle himayelerine sığınıyorum. Bundan böyle kanımın son damlasına kadar beyaz çara sadık kalacağıma, ona hizmet edeceğime söz veriyorum. Hem sizin düşmanınız hem de benim düşmanım olan Şamil'e karşı yapılacak savaşlarda yararlı olacağımı umuyorum. Vorontsov tercümanın sözlerini dinledikten sonra Hacı Murat'a baktı. Hacı Murat da ona bakıyordu. Birbirlerine bakan bu iki çift göz o anda bambaşka şeyler, sözlerle anlatılamayacak şeyler, tercümanın söyledikleriyle hiç ilgisi olmayan şeyler söylüyorlardı. Konuşmayı gerektirmeden birbirlerine gerçeği olduğu gibi anlatıyorlardı. Vorontsov'un gözleri Hacı Murat'ın söylediği sözlerden hiçbirine inanmadığını, onun dünyada Ruslarla ilgili ne varsa hepsinin amansız bir düşmanı olduğunu, hep de öyle kalacağını çok iyi bildiğini, şimdilik çara boyun eğiyormuş gibi görünüyorsa da bunun zorda kalmış olmasından ileri geldiğini anladığını belli ediyordu. Bu gözler Hacı Murat'ın da bunları çok iyi anladığını, gene de Vorontsov'u sadakatine inandırmak için çaba gösterdiğini de anlatıyorlardı. Hacı Murat'ın gözleri ise bu ihtiyarın artık savaşı değil, ayağının bir çukurda olduğunu düşünmesi gerektiğini, ihtiyar olmasına rağmen çok kurnaz olduğunu, onun için yanında temkinli olmak gerektiğini anlatıyordu. Sanki Vorontsov'a, sen de bütün bunları çok iyi anlıyorsun ama gene de savaşların başarıya ulaşması için ne gerekiyorsa onu söylüyorsun diyorlardı. Vorontsov tercümana, ona de ki bizim çarımız kudretli olduğu kadar merhametlidir de. Onun için ricam üzerine herhalde kendisini bağışlayacak, hizmetine de kabul edecektir. Ona böylece söyle dedi. Bütün genç subaylara hep sen diye hitap ederdi. Bunları söyledikten sonra Hacı Murat'ın yüzüne bakarak söyledin mi diye sordu. Şimdi de ki Efendimiz Çar Hazretlerinden kendisini bağışladıklarına dair haber gelinceye kadar onu burada misafir edeceğim. Burada kaldığı sürece de rahat etmesi için elimden geleni yapacağım. Hacı Murat tekrar ellerini göğsüne bastırdı. Sonra gene acele acele bir şeyler söylemeye başladı. Tercümanın anlattığına göre Hacı Murat daha önce de Avarya'ya hükmettiği 39 yılında Ruslara sadakatle hizmet etmişti. Hiçbir zaman onlara ihanet etmemişti. Onu mahvetmek isteyen can düşmanı Ahmet Han iftira edip de kendisini General Külüganov'a kötülememiş olsaydı hiçbir zaman onlara ihanet etmeyi aklından bile geçirmeyecekti. Vorontsov biliyorum dedi. Oysa bütün bunları bildiği halde çoktan unutmuştu. Bir daha biliyorum dedi. Sonra yerine oturdu, Hacı Murat'a da duvarın dibindeki divanda yer gösterdi. Hacı Murat böyle önemli bir kişinin yanında oturmaya cesaret edemeyeceğini belirtmek ister gibi o güçlü omuzlarını silkti. Sonra tercümana doğru döndü. Söyle ona, Ahmet Han da Şamil de ikisi de benim düşmanlarımdır dedi. Prense söyle, Ahmet Han öldü, ondan öcümü artık alamam. Şamil henüz sağ, ben de ondan öç alma borcumu ödemeden ölmeyeceğim. Bunu söylerken kaşlarını çatmış, dişlerini kuvvetle sıkmıştı. Vorontsov tercümana, ''Evet anlıyorum.'' dedi. ''Peki Şamil'den öcünü nasıl alacak? Bu konuda ne düşünüyor?'' ''Canım söyle ona otursun rica ederim.'' Hacı Murat tekrar oturmak istemedi. Tercümanın kendisine sorduğu soruya da Ruslara başvurmasının asıl nedeninin onların Şamil'i yok etmelerine yardım etmek olduğunu söylüyordu. Vorontsov iyi güzeldi ama bunu yapmak için neler düşünüyor? ''Otur, otur.'' Hacı Murat oturdu, sonra emrine bir ordu verip onu Pezginskaya hattına gönderirlerse bütün Dağıstan'ı ayağa kaldırabileceğini, o zaman da Şamil'in karşı duramayacağını söyledi. Vorontsov bu fikir fena değil olabilir dedi. Bir düşüneyim bakalım. Tercümen Hacı Murat'a Vorontsov'un sözlerini aktardı. Hacı Murat bir an düşünceye daldı, sonra Serdar'a söyle şu anda ailem can düşmanımın elindedir dedi. Ailem dağlarda kaldığı sürece elim kolum bağlıdır. Onlara bir hizmette bulunamam. O benim eşimi, annemi, çocuklarımı öldürecek. Önce prens benim ailemi elindeki esirlerle değiş tokuş etsin. O zaman ya ben ölürüm ya Şamil'i yok ederim. Vorontsov, peki bunu da düşünürüz dedi. Şimdi karargah komutanına gitsin, ayrıntılı bir şekilde durumunu anlatsın, düşüncelerini, isteklerini söylesin. Hacı Murat ile Vorontsov arasında ilk görüşme işte böyle bitti. O günün gecesi doğu usulü motiflerle süslenmiş yeni tiyatroda bir İtalyan operası oynanıyordu. Vorontsov kendi locasındaydı. Bir ara parterde herkesin gözüne batan bir karaltı, hafifçe topallayarak yürüyen Hacı Murat'ın sarıklı karaltısı belirdi. Hacı Murat emrine verilen yaver Loris Melikov'la birlikte gelmiş en ön sıraya oturmuştu. Doğululara, Müslümanlara özgü bir ağır başlılıkla, hiçbir şaşkınlık eseri göstermeden, hatta ilgisiz bir tavırla ilk perdeyi sonuna kadar seyretti. Sonra sükûnetle kalktı, seyircilere baka baka herkesin dikkatini çekerek dışarıya çıktı. Ertesi gün pazartesiydi. Vorontsov'larda her zamanki gibi balo vardı. Kocaman, pırıl pırıl aydınlanmış salona kış bahçesinde gözlerden gizlenmiş olan bir orkestranın sesi geliyordu. Genç kadınlar da pek genç olmayanlar da süslü elbiseler içindeydi. Kolları, boyunları, gerdanları açıktı. Parlak üniformalı erkeklerin kolları arasında dönüp duruyorlardı. Yığınla yiyeceğin bulunduğu büfelerin yanında kırmızı elbiseler giymiş, ayaklarına uzun çorapla ince ayakkabı geçirmiş uşaklar şampanya sunuyor, hanımlara şeker ikram ediyorlardı. Generalin karısı da artık pek genç olmayan yaşına rağmen tıpkı öteki kadınlar gibi yarı çıplak misafirlerin arasında dolaşıyor, herkese nezaketle gülümsüyordu. Hatta bir ara bir gece önce tiyatroda olduğu gibi misafirleri ilgisiz bir tavırla seyreden Hacı Murat'a da tercüman aracılığıyla birkaç tatlı söz söyledi. Ev sahibesinin arkasından Hacı Murat'a yine yarı çıplak başka kadınlar da yaklaşıyorlardı. Hepsi de hiç utanmadan onun karşısında duruyor, gülümseyerek ona hep aynı şeyleri soruyorlardı. Hacı Murat burada gördüklerinden hoşlanıyor muymuş? Vorontsov bile omuzlarında sırmalı apoletler, pantolonunda şeritler, göğsünde beyaz haç geniş bir kurdele bağlanmış olduğu halde yanına yaklaştı. Daha öncekilerin sorduğu soruyu sordu. Anlaşılan gördüklerinin Hacı Murat'ın hoşuna gittiği kanısındaydı. Hacı Murat ise başkalarına verdiği karşılığı aynen Vorontsov'a da tekrar etti. Bu gördükleri hakkında iyi veya kötü herhangi bir düşünce açıklamaksızın sadece böyle şeylerin onların ülkesinde olmayacağını söyledi. Evet, böyle şeyler onlarda yoktu. Hacı Murat balo sırasında bir ara Vorontsov'a derdinden, ailesinin haraç verilerek Şamil'den geri alınması sorunundan söz açmak istediyse de prens sözlerini anlamazlıktan gelerek yanından uzaklaştı. Loris Melikov ise daha sonra Hacı Murat'a balonun iş konuşulamayacak bir yer olduğunu söyledi. Saat 11'i vurunca Hacı Murat, Maria Vasilyevna'nın kendisine hediye ettirdiği saate bakarak Loris Melikov'a oradan ayrılıp ayrılamayacaklarını sordu. Loris Melikov gidebileceklerini ama kalırlarsa daha iyi olacağını söyledi. Fakat Hacı Murat baloda kalmadı. Emrine verilen faytonla kendisine ayrılan eve gitti. Onbirinci Bölüm. Hacı Murat'ın Tiflis'e gelişinin 5. günü naibin yaveri Loris Melikov ona genelkurmay başkanının verdiği emir üzerine onu görmeye geldiğini bildirdi. Hacı Murat her zamanki gibi diplomatça bir hareketle başını eğerek ellerini göğsüne bastırdı. ''Canla başla Serdar'a hizmete amadeyim'' dedi. ''Emret.'' Sonra saygıyla Loris Melikov'un gözlerinin içine baktı. Loris Melikov masanın yanındaki koltuğa oturdu. Hacı Murat da karşısındaki alçak sedire bağdaş kurdu, ellerini dizlerinin üzerine koydu. Yaverin kendisine söylediklerini dikkatle dinlemeye başladı. Tatarcayı rahatça konuşan Loris Melikov, ona prensin Hacı Murat'ın geçmişini bilmesine rağmen hayat hikayesini bir de kendi ağzından öğrenmek istediğini söyledi. ''Sen bana anlatırsın, ben kaleme alırım, sonra Rusça'ya çeviririm. Prens de yazdıklarımı Çar Hazretlerine gönderir.'' Hacı Murat sustu. Zaten hiçbir zaman başkasının sözünü kesmez, belki aklına gelir de bir şey daha söyleyecek olur diye hep biraz daha beklerdi. Bir süre sonra başını kaldırdı. Kalpağını hafifçe geriye itti. Dudaklarından Maria Vasilyevna'yı bile fetheden kendisine özgü çocuksu gülümseme belirdi. Hayat hikayesinin Çar'ın kendisine okunacağını düşününce besbelli kıvanç duymuştu. ''Olur'' dedi. Loris Melikov cebinden not defterini çıkardı. ''Sen bana, Tatarca'da siz kelimesi olmadığı için Hacı Murat'a sen demek zorunda kalıyordu. Her şeyi ta başından, acele etmeden anlat, olmaz mı?'' dedi. ''Hacı Murat, olmasın olur ama anlatacak o kadar çok, o kadar çok şey var ki, neler neler olmadı ki'' dedi. Loris Melikov, ''Ziyanı yok, bir gün içinde bitiremezsen kalanı yarın anlatırsın'' dedi. ''Başından mı başlayayım?'' ''Evet, en baştan. Nerede doğdun, nerede yaşadın?'' Hacı Murat başını eğdi, uzun bir süre öyle oturdu. Sonra sedirin yanında duran bir küçük çubuğu alarak fil dişi sapı altın suyuna batırılmış, ustura gibi keskin çelik bir bıçak çıkardı. Çubuğu yontmaya başladı. Bir yandan yontuyor, bir yandan anlatıyordu. ''Yaz bakalım. Tselmes'te doğdum. Pek o kadar büyük bir avul değildir. Bizim dağlılar bir öküz başı kadar yer derler. İşte o kadar küçük. Bizden 2 kurşun atımlık yerde Hunzah denilen bir bölge vardı. Hanlar orada otururdu. İşte orada. Bizim ailemizle hanın ailesi arasında bir yakınlık vardı. Anam ağabeyim Osman'ı doğurduğu zaman hanın büyük oğlu Ebu'nun Salhan'a da süt vermiş. Bu nedenle hanlara yakındım. Hanlar 3 taneydi. Ağabeyim Osman'ın süt kardeşi Ebu'nun Salhan, benim ahret kardeşim Umman Han, bir de onun küçüğü Şamil'in yardan aşağı attığı Bulaç Han. Ama o iş çok sonra oldu. Köy köy müritler dolaşmaya başladığı vakitler ben 15 yaşındaydım. Tahta kılıçlarıyla taşlara vuruyor, ''Ey Müslümanlar, hazavat!'' diye bağırıyorlardı. Dipnot: hazavat, gazavattan bozma Arapça kelime, İslam dininin yayılması uğruna kafirlere karşı açılan savaş, gaza. Bütün Çeçenler müritin tarafına geçmişlerdi. Çok geçmeden avarlar da onların tarafına geçmeye başladılar. Ben o zamanlar Han'ın sarayında kalıyordum. Han'ın kardeşi gibiydim. Keyfim ne isterse onu yapıyordum. Zengin de olmuştum. Atlarım, silahlarım, param vardı. Keyfimce yaşıyordum. Dünya umurumda değildi. Kazım Molla'yı öldürdükleri güne kadar böyle bir hayat yaşadım. Kazım Molla öldürülünce yerine Hamzat geçti. Hamzat çok geçmeden hanlara elçiler gönderdi. Hazavatı kabul etmezlerse Hunzaht'a taş taş üstüne bırakmayacağını söyledi. O zaman düşünmemiz gerekti. Hanlar Ruslardan korkuyorlardı, hazavatı kabul etmekten de çekiniyorlardı. Bunun üzerine Han'ın karısı beni ikinci oğlu Umman Han'la birlikte Tiflis'e Hamzat'a karşı en büyük Rus komutanından yardım istemeye gönderdi. O zamanlar en büyük komutan Rizen'di. Ne beni ne de Umman Han'ı huzuruna kabul etti. Adamları aracılığıyla bize yardım edeceğini söylediyse de hiçbir şey yapmadı. Subaylar sık sık bize gelmeye, Umman Han'la iskambil oynamaya başlamışlardı. Onu içiriyor, kötü yerlere götürüyorlardı. Sonunda Umman Han elinde ne varsa hepsini kumarda onlara verdi. Umman Han vücutça öküz gibi sağlam, aslan gibi güçlüydü. Ama ruhu su gibi güçsüz, zayıftı. Onu zorla alıp oradan götürmeseydim, belki kumarda atlarını, silahlarını da kaybedecekti. Tiflis'e yaptığımız o ziyaretten sonra benim düşüncelerim bütünüyle değişmişti. Han'ın karşısında da genç hanlara da hazavatı kabul etmeleri için yalvarmaya başladım. Loris Melikov, düşüncelerin için değişti, Ruslar hoşuna gitmedi mi yani diye sordu. Hacı Murat önce bir şey söylemedi, sonra gözlerini kapayarak kesin bir tavırla, ''Evet hoşuma gitmediler'' dedi, ''zaten öyle bir iş oldu ki hazavatı kabul etmeye zorladı beni.'' ''Ne gibi bir iş?'' Tiselmes'te olmuştu. Han'la birlikte üç müritle karşılaşmıştık. İkisi bizden kaçtı, üçüncüsünü ben tabancamla öldürdüm. Üzerindeki silahı almak için yanına gittiğimde henüz ölmemişti. Bana öyle bir baktı ki, ''Beni öldürdün ama ben kendimi iyi hissediyorum. Sen Müslümansın, gençsin, güçlüsün. Hazavatı kabul et. Allah'ın emri budur.'' diyor gibiydi. ''Peki o zaman hazavatı kabul ettin mi?'' Hacı Murat etmedim ama düşünmeye başladım dedi ve hikayesini sürdürdü. Hamzat Hunza'ya yaklaştı. Ta yanına geldiği zaman ona bizim ihtiyarları gönderdik. Hazavatı kabul ettiğimizi söyledik. Yalnız bize ulemadan bir iki kişi göndermesini, hazavatı nasıl yerine getireceğimizi bize öğretmesini istedik. Hamzat ihtiyarların bıyıklarını kestirdi, burunlarını deldirip birer halka astırdı. Onları böylece geri gönderdi. İhtiyarlar bize Hamzat'ın köyümüze hazavatı öğretmek için bir şeyh göndermeye hazır olduğunu söylediler. Ancak bir şartı vardı. Han'ın karısı küçük oğlunu ona gönderecek, çocuk emanet olarak onda kalacaktı. Han'ın karısı buna inandı, Bulaç Han'ı Hamzat'a gönderdi. Hamzat Bulaç Han'ı çok iyi karşıladı. Sonradan ağabeylerini de oraya çağırmak için Bulaç Han'ı köye gönderdi. Bulaç Han'ın anlattıklarına göre Hamzat Han'ın ailesine vaktiyle babası nasıl Han'a hizmet ettiyse öyle hizmet etmek istiyordu. Hatun zayıf iradeli, budala, aynı zamanda kendi başına yaşayan bütün kadınlar gibi söz dinlemeyen bir kadındı. Her iki oğlunu göndermekten korktu. Yalnız Umman Han'ı gönderdi. Ben de onunla gittim. Daha Hamzat'ın yerine bir verst kala bizi müritler karşıladı, çevremizde ilahiler okuyarak havaya ateş ederek dönüp duruyorlardı. Biz oraya varınca Hamzat çadırından çıktı. Umman Han'ın atına yaklaşıp üzengisini tuttu, onu bir hana layık bir şekilde karşıladı. ''Ailenize kötülük etmek istemem'' dedi, ''şimdiye kadar da etmiş değilim. Siz yalnız beni öldürmeye kalkışmayın. İnsanları hazavat yoluna sokmama da izin verin. Ben de buna karşılık tıpkı babamın sizlere hizmet ettiği gibi bütün askerlerimle size hizmet ederim. İzin verin sizin evinizde oturayım, size öğütlerimle yardım etmeye çalışayım. Siz de nasıl isterseniz öyle davranırsınız.'' Umman Han pek konuşkan değildi. Ne karşılık vereceğini bilemiyor, susuyordu. O zaman ben söylediklerinde samimi ise Hamzat'ın Hunza'ya gitmesini, orada Han'la eşinin kendisini saygıyla karşılayacaklarını söyledim. Sözümü bitirmeme bile fırsat vermediler. İşte o zaman ilk kez Şamil'le karşılaştım. O da orada imamın yanı başındaydı. ''Sana sormadık, Han'a soruyoruz.'' dedi. Ben sustum. Hamzat da Umman Han'ı çadırına götürdü. Sonradan Hamzat beni yanına çağırdı, kendi elçileriyle birlikte Hunza'ya gitmemi bildirdi. Ben de gittim. Hamzat'ın elçileri Han'ın karısına en büyük oğlunu da Hamzat'a göndermesi için yalvarmaya başladılar. Ben bu işte bir ihanet havası seziyordum. Bunu da Han'ın karısına söyledim. Hatunun oğlunu göndermemesini salık verdim. Ama kadının saçı uzun, aklı kısadır. Hatun bütün o sözlere kandı. Oğluna yola koyulmasını buyurdu. Ebu Nutsal Han gitmek istemiyordu. Bunun üzerine annesi, "Korkuyorsun galiba," dedi. En duyarlı noktayı bilen bir akrep gibi onu tam yerinden sokmuş, zehirini dökmüştü. Ebu Nutsal Han alevlendi. Anasıyla başka hiçbir şey konuşmak istemedi. Atına eğer vurmalarını söyledi. Ben de onunla birlikte yola koyuldum. Hamzat bizi Umman Han'ı karşıladığından da daha güzel karşıladı. Kendisi iki kurşun atımlık yere kadar bizi karşılamaya gelmişti. Arkasından sancaklarını taşıyanlar, ilahi okuyanlar, at sırtında türlü oyunlar yapan yiğitler, havaya kurşun sıkan atıcılar geliyorlardı. Onların konakladıkları yere gelince Hamzat Han'ı çadırına götürdü, ben atların yanında kaldım. Hamzat'ın çadırından silah sesleri gelmeye başladığı sırada tepenin eteğindeydim. Hemen çadıra koştum. Umman Han bir kan birikintisinin içinde yüzü koyun yatıyordu. Ebu Nutsal Han ise hala müritlerle dövüşüyordu. Yüzünün yarısı kesilmiş, sarkıyordu. Bir eliyle o sarkan kısmı tutuyor, öbür eliyle kendisine her yaklaşanı kılıcıyla delik deşik ediyordu. Gözümün önünde Hamzat'ın kardeşini bir kılıç darbesiyle biçirverdi. Öbür kardeşe döndü. Bu sırada müritler ona ateş ettiler. Ebu Nutsal Han cansız yere düştü. Hacı Murat bunları söyledikten sonra bir an durdu. Kaşları çatılmıştı. Sert bir ifade alan yüzü kıpkırmızıydı. Gözleri de kanlanmıştı. İçime öyle bir korku düşmüştü ki oradan kaçtım. Loris Melikov, "Bak hele," dedi. "Ben ise senin hiçbir zaman hiçbir şeyden korkmadığını sanıyordum." Bundan sonra gerçekten bir daha hiçbir şeyden korkmadım. O gün kaçarken duyduğum utancı bir an için olsun unutamadım. Her hatırlayışta da artık hiçbir şeyden korku duymaz oluyordum. 12. Bölüm. Hacı Murat, şimdilik bu kadar yeter," dedi. "Şimdi namaz vakti." Bunu söyledikten sonra Çerkez elbisesinin iç cebinden Vorontsov'un kendisine hediye ettiği çalar cep saatini çıkardı. Büyük bir dikkatle yayına bastı, başını yana eğerek dudaklarında çocuksu bir gülümsemeyle saatin çalışını dinledi. Saat 12'yi çeyrek geçtiğini haber veriyordu. Hacı Murat gülümseyerek, "Benim kunak Vorontsov'un peşkeşi," dedi. Dipnot peşkeş, hediye. Loris Melikov, "Öyle mi? Güzel bir saat," dedi. "Haydi sen git namazını kıl, ben burada beklerim." Hacı Murat, "Yahşi." Dipnot teşekkürler diyerek yatak odasına gitti. Loris Melikov odada yalnız kalınca önce Hacı Murat'ın kendisine anlattığı olayların en önemli kısımlarını kısaca not defterine yazdı. Sonra odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Karşıda bir yatak odası vardı. Kapısına yaklaştığı zaman içeride bir takım insanların ateşli ateşli aceleyle Tatarca bir şeyler konuştuklarını işitince oradakilerin Hacı Murat'ın müritleri olduğunu anladı. Kapıyı açarak içeriye girdi. İçeride keskin bir meşin kokusu vardı. Yerde yayılmış yamçının üzerinde pencerenin önünde eğri yüzlü kızıl saçlı Hamzal oturuyordu. Sırtında yırtık pırtık yağlı bir gömlek vardı. Bir gem örüyordu. Kısık bir sesle heyecanlı heyecanlı bir şeyler söylüyordu. Loris Melikov içeriye girer girmez hemen sustu. Onu hiç umursamıyormuş gibi işine devam etti. Karşısında Han Mahome neşeli bir tavırla ayakta duruyordu. Kirpiksiz gözlerinin içi pırıl pırıldı. Bembeyaz dişlerini göstererek sırıtıyor, hep aynı sözleri tekrarlayıp duruyordu. Yakışıklı eldar gömleğinin kollarını sıvamış, güçlü kollarının kaslarını gererek bir çiviye asılmış olan eğerin kayışlarını siliyordu. Hacı Murat'a ait malları yönetmekle de görevli olan baş işçi Hanefi odada yoktu. Mutfakta yemek pişiriyordu. Loris Melikov Han Mahoma'ya selam verdi. "Demin tartıştığınız konu neydi?" diye sordu. Han Mahoma elini Loris Melikov'a uzatarak, "Şamil'i savunup duruyor da," dedi. "Şamil büyük adammış, alimmiş, kutsal adammış, yiğitmiş filan." "Yanından ayrıldığı halde demek hala onu övüyor." Han Mahoma yine dişlerini göstere göstere sırıtarak pırıl pırıl gözlerini yaverin gözlerine dikti. "Öyle ya, yanından ayrıldı ama hala onu övüyor," dedi. Loris Melikov, "Peki sen Şamil'i kutsal bir adam saymıyor musun?" diye sordu. Hamzalo hemen, "O kutsal bir kişi olmasaydı halk onun sözünü bu kadar dinlemezdi," dedi. Han Mahoma ise, "Kutsal olan Şamil değil, Mansur'du," dedi. "Gerçekten bir din adamı, bir ermiş o. O imamken bizim milletle bambaşkaymış. Mansur köy köy dolaşırmış, halk onun yoluna çıkar, eteğine yüz sürer, yaptığı kötülükleri söyler, bir daha kötülük etmeyeceğine sözü verirmiş. İhtiyarların anlattığına göre o zamanlar herkes gerçekten bir ermiş gibi yaşarmış. Ne sigara içen varmış ne de içki. Bir tek namazı kaçırmazlarmış. Birbirlerine gücenseler de kusurlarını bağışlarlarmış. Kan davalarında bile kin gütmezlermiş. Yolda para ya da herhangi bir şey bulanlar belki sahibi gelir alır diye yol üstündeki bir direğe bağlar bırakırlarmış. O zamanlar Tanrı da halka güler yüz gösterir, nimetler yağdırırmış. Şimdi öyle mi ya? Hamzalı, şimdi de dağlarda öyle insanlar yok mu? Ne içki ne de sigara içerler dedi. Han Mahoma, Loris Melikov'a göz kırparak, senin Şamil, Lamaroy'un biri dedi. Lamaroy, dağlılarda dala verici anlamına kullanılan bir sözdü. Hamzalı hemen, Lamaroy da olsa gene dağlıdır dedi, biliyorsun, kartallar ancak dağlarda yaşar. Han Mahoma kendisiyle tartışmaya girişen arkadaşının hazır cevaplığını beğenerek dişlerini göstere göstere sırıttı. Aferin sana dedi, taşı gediğine koydun. Sonra Loris Melikov'un elindeki gümüş tabakayı görünce bir sigara istedi. Loris Melikov onlarda sigara içmenin yasak olduğunu söyleyince de bir gözünü kırptı, başıyla Acı Murat'ın yatak odasını göstererek kimse görmediği zaman içilir dedi. Hemen bir sigara tellendirdi. Dumanını içine almadan bir iki nefes çekti. Dumanını üflerken kırmızı dudaklarını beceriksizce büzüyordu. Hamzola bunlar iyi şeyler değil ki diyerek odadan dışarı çıktı. Han Mahoma onu göstererek bir kere daha göz kırptıktan sonra Loris Melikov'a ipek bir gömlekle beyaz bir kalpak almak istediğini söyledi. Bunların en iyisinin, en ucuzunun nerede bulunabileceğini sordu. Demek o kadar çok paran var ha? Yakışıklı eldar güzel yüzünü Loris Melikov'a doğru çevirerek gülümsedi. Bu paraların bize nereden geldiğini sorsana. Han Mahoma aceleyle kumarda kazandım diye açıkladı. Sonra bir akşam önce Tiflis'te gezerken toplanmış bir sürü insana rastladığını, aralarında Rusların da Ermenilerin de bulunduğunu, sokakta yazı tura oynadıklarını söyledi. Ortaya konulan para pek çokmuş. 3 altın, birçok da gümüş para varmış. Han Mahoma oyunu hemen kavramış, cebindeki madeni paraları şakırdata şakırdata kalabalığın içine dalmış. Ortaya konulan bütün paraya cebindeki paraları koymaya hazır olduğunu söylemiş. Loris Melikov, ''Bütün o paraya karşı nasıl oynadın? Sende o kadar para var mıydı ki?'' diye sordu. Han Mahoma sırıttı. ''Benim elimde ancak 12 kuruş kadar bir şey vardı.'' ''Peki ya kaybetseydin o zaman ne yapacaktın?'' ''O zaman buna başvururdum.'' Han Mahoma bunu söylerken tabancasını işaret etmişti. Loris Melikov, ''Yani kaybedince tabancanı çekecektin onlara öyle mi?'' diye sordu. ''Neden çekecekmişim? Kaçardım. Beni yakalamaya çalışanı da öldürürdüm, olur biterdi.'' ''Peki kazandın mı sonra bari?'' ''Evet, kazandım ya. Bütün paraları aldım gittim.'' Loris Melikov, Han Mahoma'yı da Eldar'ı da çok iyi anlıyordu. Han Mahoma keyfine düşkün, içkiyi seven, içinden taşan gücü nereye harcayacağını bilmeyen, daima neşeli, hiçbir şeyin derinine inmeyen, hem kendi hayatıyla hem de başkalarının hayatıyla rahatça oynayan bir adamdı. Ruslara geçişi bile böyle kendi hayatıyla oynamaktan hoşlanmasından ileri geliyordu. Gene bu eğiliminden ötürü yarın da pekala yeniden Şamil'in tarafına geçebilirdi. Eldar da kolay anlaşılan bir adamdı. O mürşidine canla başla bağlı, sakin, güçlü, sağlam kişilikli bir adamdı. Loris Melikov yalnız kızıl saçlı Hamzalo'yu bir türlü anlayamıyordu. Onun Şamil'e büyük bir bağlılık duyduğunu, bütün Ruslardan da nefret ettiğini, onlara karşı tiksinti, kin, hatta iğrenme duyduğunu seziyordu. Onun içinde bu adamın nasıl, niçin Rusların tarafına geçtiğini bir türlü kavrayamıyordu. Aklına bir ihtimal geliyordu. Belki de Hacı Murat sadece Rusların zayıf noktalarını keşfetmek, öğrenmek için ortaya çıkmıştı. Belki sonradan gene dağlara kaçacak, bütün güçlerini de Rusların zayıf olduğu noktalara yöneltecekti. Hamzalo her haliyle bu düşüncelerin, bu varsayımların doğru olduğu duygusunu uyandırıyordu. Loris Melikov, berikiler de Hacı Murat'la niyetlerini çok iyi saklayabiliyorlar ama bu bir türlü gizleyemediği kini yüzünden kendini ele veriyor diye düşündü. Hamzalo ile sohbet etmeye çalıştı. Ona burada canını sıkılıp sıkılmadığını sordu. Hamzalo işini bırakmadan tek gözüyle Loris Melikov'a yan yan bakarak kısık bir sesle konuşmayı uzatmadan yalnız ''Hayır, sıkılmıyorum.'' dedi. Diğer sorulara da hep aynı şekilde cevap verdi. Loris Melikov, Nukerlerin odasındayken, dipnot Nuker muhafız, Hacı Murat'ın dördüncü müridi Avar Hanefi de geldi. Sakalı uzamış, yüzünü boynunu kıllar örtmüştü. Kabarık geniş göğsü de sanki yosun tutmuş gibi tüylerle kaplıydı. Zihnini pek yormayan, iri yapılı, çalışkan bir adamdı. Daima işine canla başla sarılır, uzun boylu düşünmezdi. Tıpkı Eldar gibi o da efendisinin sözünden dışarı çıkmazdı. Hanefi nukerlerin odasına pirinç almak için girince Loris Melikov onu durdurdu, nereli olduğunu, Hacı Murat'ın yanında ne kadar zamandan beri bulunduğunu sordu. Hanefi Loris Melikov'un sorusuna 5 yıl oluyor diye karşılık verdi. Ben onunla aynı avuldanım, benim babam onun amcasını vurmuştu, onlar da beni öldürmek istiyorlardı, o zaman beni süt kardeşliğe kabul etmesi için ricada bulundum. Bunları sükunetle birbirine bitişmiş gür kaşlarının altından Loris Melikov'un yüzüne bakarak söylemişti. Süt kardeşliğe kabul etmek ne demek? 2 ay saçımı tıraş ettirmedim, tırnağımı kesmedim, sonra onlara gittim. Onlar beni Hacı Murat'ın anası Fatimet'in yanına gönderdiler. Fatimet bana süt verdi. Böylece Hacı Murat'la süt kardeşi oldum. Yandaki odadan Hacı Murat'ın sesi duyuldu. Eldar efendisinin sesini duyar duymaz ellerini sildi, geniş adımlarla hemen misafir odasına gitti. Sonra geri dönerek Loris Melikov'a "Seni çağırıyor," dedi. Loris Melikov neşe saçan Han Mahoma'ya bir sigara daha verdikten sonra misafir odasına geçti. 5. ayrımın sonu. Sayfa 104.